Ayrım 57. CHP 4. Büyük Kurultayı 9 Mayıs 1935 günü bayraklarla süslenmiş mecliste toplandı. Toplantıya bütün milletvekilleri ile 160 il temsilcisi katılmıştı. Dinleyici balkonuyla basın ve kor diplomatik locaları doluydu. Atatürk kurultaya 10 dakika önce geldi, çok alkışlandı, ön sıraya oturdu. Zamanı gelince kürsüye çıkıp kurultayı bir konuşmayla açtı. Kurultayın sayın üyeleri, karşılarında bulunmakla haz duyduğum delege arkadaşlarımı selamlarken yüce ulusumuzu saygıyla anarım. Bu anda bundan önceki kurultayları ve partimizi doğurmuş olan ilk Sivas kurultayını, ki dış ve iç düşmanları süngüleri altında kurulmuştur, hatırlamak geçen 16 yılın bütün hadiselerini göz önüne getirmeyi kolaylaştırır. Uçurum kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren savaş, ondan sonra içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler. İşte Türk genel devriminin kısa bir anlatımı. Yeni harfleri ulusal tarihi, öz dili, sanat, müzik ve teknik kurumları ile kadını, erkeği her hakta eşit, modern Türk toplumu bu son yılların eseridir. Akdeniz'i Karadeniz'e demirle bağladık. Anadolu'da özel şirketler elindeki bütün yolları, İstanbul ve İzmir'de liman ve rıhtım işletmelerini satın aldık. Milli mücadeleyi ve yeni Türkiye'yi böyle anlattı Atatürk. Kurultay 7 gün devam etti. Devletçilik tanımı biraz daha genişletildi. Partinin programı ve tüzüğü Türkçeleştirildi. Bu girişim siyaset ve hukuk dilinin Türkçeleştirilmesi yolunda önemli bir adım oldu. Dipnot: Parti programında yeni 245 sözcük kullanılmıştı. 1983 yılında yapılan bir saptamaya göre 245 sözcükten 146'sı, yani %59.6'sı günümüzde de kullanılmakta, 39'u biraz değişiklikle varlıklarını korumaktadır. Tutunamayan sözcüklerin sayısı 60'tır, %24.5. Profesör Doktor Şerafettin Turan, Sevgi Özel, 75. yılında Türkçenin Dil Devriminin Öyküsü sayfa 106. Türkçeleştirilmiş parti programı ve tüzüğü için Atatürk'ün bütün eserleri 27. cilt sayfa 214-231, 233-251. Hasan Rıza Soyak Atatürk'ten Hatıralar adlı kitabında Recep Peker'in İtalyan faşizmi ile Alman nazizminin etkisinde kalarak totaliter bir parti tüzüğü ve beyannamesi hazırladığını, İnönü'ye de imzalatarak Atatürk'ün bilgisine sunduğunu anlatıyor. Yeni tüzüğe göre başta üyeleri sınırlı, yetkisi sınırsız bir kurul bulunacak, meclis bir şekilden ibaret kalacak, İtalya ve Almanya'da olduğu gibi üniformalı gençlik teşkilatı kurulacaktı. Atatürk çok sinirlenir. Kurulması düşünülen kurulun üyelerini zorbalar diye aşağılar. İnönü ve Peker'i çağırtır, bir iki saat konuşurlar. İnönü'nün öneriyi okumadan imzaladığı anlaşılır. Atatürk, Recep Peker'in hazırladığı programı ve tüzüğü reddeder. Atatürk'ten Hatıralar 1. cilt sayfa 57-60. Bu anının insanın zihnini kurcalayan yanları var. Kurultay için hazırlık yapılıyor, programın ve tüzüğün dili aylardır çalışılarak Türkçeleştiriliyor. Bu çalışmada Atatürk de bulunuyor. Bu sırada Recep Peker'in bunu bile bile yeni, ayrı bir program ve tüzük hazırlaması, İnönü'nün okumadan imzalamış olması inandırıcı gelmiyor. Söz konusu edilen faşist program ve tüzük önerilerinin elde ne aslı var ne sureti. Bu olaydan sadece Hasan Rıza Soyak söz ediyor. İnönü'nün anılarında yok. O kadar kızdığına göre Atatürk'ün yakınlarına bu girişimden şikayet etmiş olması gerekir ama hiçbir anıda yer almıyor. Atatürk böyle faşist, nazist bir program ve tüzük hazırlayan Recep Peker'i parti genel sekreterliğinde bırakır mı? Çok daha hafif bir olay nedeniyle görevden aldığını göreceğiz. Görevden almadığı gibi yeniden seçilmesini de uygun görüyor. Anıları çok ihtiyatlı okumak gerektiği hakkındaki düşüncemi yineleyeceğim. Her anıyı olayların akışı ile karşılaştırarak değerlendiriyorum. Bu tarihlerde Recep Peker üniversitede inkılap dersleri veriyordu. Bu ders metinleri İnkılap Dersleri Notları adıyla 1936 yılında basılmıştır. Bu ders metinlerinde Recep Peker faşizmi ve nazizmi eleştiriyor. Sayfa 48-51, 78-86-88. Aynı tarihe rastlayan bu iki olayı, yani tüzük ve beyanname ile ders notlarını nasıl bağdaştıracağız? Kurultay Genel Yönetim Kurulu'nun seçimiyle sona erdi. Dipnot: Yeni Genel Yönetim Kurulu Recep Peker, Münir Akkaya, Mümtaz Ökben, Muttalip Öker, Esat Uras, Cevdet Kerim İncedayı, Nafi Atuf Kansı, Rahmi Apak, Hasan Ali Yücel, Necip Ali Küçükağ, Hüsnü Çakır, Ali Rıza Erten, Fikri Tüzer, Salah Yargı, Tahsin Berk, Salah Cimcoz, Hikmet Bila, CHP sayfa 62-63. Bu Atatürk'ün katıldığı son kurultaydı. Amerikalı gazeteci Miss Gladys Baker 26 Mayıs'ta Atatürk'le uzun bir görüşme yaptı. Son sorusu şu oldu: Mutlu musunuz? Evet, çünkü muvaffak oldum. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri, 27. cilt sayfa 259. 14 Haziran 1935 günü sanayileşme ve altyapı ile ilgili olarak 3 kanun kabul edildi. Birincisi Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün, MTA'nın kurulması hakkındaydı. Yeraltı servetlerini araştıracak, jeoloji ve deprem haritalarının yapımı ile görevli olacaktı. İlk kez Türk devleti her çeşit maden varlığını bilimsel olarak saptayacaktı. Dipnot: Halamın eşi MTA'da görevliydi. Getirdiği deprem bölgeleri fay hatlarıyla ilgili büyük boy, çok güzel basılmış kitapları unutmuyorum. Merakla okurdum. Türkiye 1940'lı yıllarda bütün deprem bölgelerini, fayları ayrıntılı olarak rengarenk basılmış haritalarıyla çok iyi bilmekteydi. Ama bir zaman sonra bu bilgiler, haritalar unutulacak, devletle, belediyelerde, halkla deprem olunca şaşılacaklardır. Bizde bilgi akışı sürekli değildir, zaman zaman kopar. Hayati bilgiler dosyalarda, kitaplarda, dosyalar ve kitaplar raflarda, dolaplarda unutulur. İkincisi Etibank'ın kuruluş kanunuydu. Görevi bilinen ve MTA'nın bulacağı madenleri değerlendirmek, işletmek ve bu konuyla ilgili her türlü çalışmaları yapmaktı. En kısa zamanda faaliyete geçecekti. Üçüncü kanun Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nin kurulması hakkındaydı. Her türlü enerji kaynakları ve elektrik işleriyle ilgili araştırma, planlama ve uygulama ile görevliydi. Cumhuriyet yönetiminin temel amaçlarından biri bütün Türkiye'yi elektriğe kavuşturmaktı. İleride yapılacak bazı büyük barajlar hakkındaki ön araştırmalar bu idarenin eseriydi. Amaç Türkiye'yi taramak, milletin malı olan madenleri aramak, millet yararına işletmek, enerji konusunda gerekli her türlü çalışmayı başlatmaktı. Türkiye teknik uygarlığa doğru büyük yürüyüşe geçmişti, giderek koşacaktı. Hükümet Eğitim Bakanı Abidin Özmen'i yönetim hayatındaki deneyinden dolayı birinci umumi müfettişliğe atadı. Abidin Özmen bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa etti. İnönü uzun bir doğu gezisi yapmaktan söz ediyordu. Başbakan gelmeden önce görevinin başında olmak istedi ve Diyarbakır'a gitti. Eğitim Bakanlığı'na Saffet Arıkan getirildi. Eğitimle ilgili sayılar yeni bakanı düşündürdü. Gelişimi hızlandırmak gerekiyordu. Nasıl hızlandırılabilirdi? En önemli konu köy öğretmenlerinin, dolayısıyla köy okullarının sayısını arttırmaktı. Öğretmen, hele köy öğretmeni kolay ve çabuk yetişmiyordu. Eğiticilik bir sanattı. Önce öğretmen sorununu çözmek zorundaydı. Ama nasıl? Dipnot: Abidin Özben'in ayrılması 11 Haziran 1935, Saffet Arıkan aynı gün Eğitim Bakanlığı'na atanır. Atatürk ile İnönü Haziran ayı içinde birkaç kez bir araya geldiler. Sorunları geniş olarak görüştüler. İnönü uzun bir zaman ayırarak Güneydoğu, Doğu, Kuzeydoğu ve Karadeniz illerini denetlemek, gerçek durumu kendi gözüyle görmek istiyordu. Çok iyi olur. Ne zaman dönersin? Eğer bir aksilik olmazsa 8 Ağustos'ta İstanbul'da olurum. Güzel, öyleyse İstanbul'da buluşuruz. Atatürk de İstanbul'a gidecekti. Florya'da belediyenin yaptırdığı deniz köşkünün yapımı ilerlemiş olmalıydı. Halkla birlikte denize girecekti. Kardeşçe vedalaştılar. Atatürk İstanbul'a gitmeden Gökçen'e dedi ki: Planör çalışmaların başarıyla bitti. Öğretmenlerin senin disiplininden, yeteneğinden çok memnun. Ben seni bu kadarla bırakmak istemiyorum. Planörcülüğün yüksek eğitimini yapmanı, bu alanda öğretmen olmanı, gençlerimizi yetiştirmeni istiyorum. Peki efendim? Atatürk İstanbul'a indiği gün Florya'ya geldi. Kıyıdan 70 metre ileride çelik kazıklar üzerinde yükselen tek katlı beyaz çok güzel bir ev yapılmıştı. Ev kıyıya genişçe bir ahşap yoluyla bağlıydı. Yapım bitmek üzereydi. Gezdi, beğendi. Mimarı Seyfi Arıkan'a teşekkür etti. İnönü 29 Haziran 1935'te Ankara'dan ayrıldı. Dipnot, Recep Peker İtalya ve Almanya'ya, Celal Bayar Rusya'ya gittiler. Dura dura ilçeleri gerektiğinde nahiyeleri, köyleri de görerek, yönetici ve halkla konuşa konuşa, dinleye dinleye, sorunları, çözüm önerilerini, eksikleri, yanlışları not ederek, Adana, Maraş, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Bitlis'e geldi. Küçük bir kurul İnönü'ye eşlik ediyordu. Ayrıca yerine göre birinci umumi vali, valiler, kaymakamlar, birlik komutanları da birlikte oluyorlardı. Abidin Özben kısa zamanda bölgesini taramış, tanımış, sorunları saptamıştı. Dipnot, Abidin Özben 15 Haziran 1943 tarihine kadar bu görevde kalacaktır. İnönü memnun oldu, raporu için not almaya başladı. Sorun çoktu, doktor sayısı yetersizdi. Sıtma ve trahom canavarları daha öldürülememişlerdi. İçme suyu ve sulama sorunu vardı. Elazığ Ovası'nda yeraltı sularının azaldığı anlaşılmıştı. Buna bir çözüm bulmak gerekiyordu. Su mühendisi yok denecek kadar azdı. Mesken darlığı subaylar ve memurlar için büyük dertti. Devletin gücü lojman yapmaya yetmiyordu. Mardin'de Fransızlarla esaslı sınır anlaşmazlıkları çıkıyordu. Bir dert de eşkıya Abdurrahman Mıhı idi. Türkiye'ye geçip soygun yapıyor, haraç topluyor, sonra güneye, Fransız bölgesine, Suriye'ye kaçıyordu. İnönü aldığı bilgileri şöyle notladı. Kaçakçılığı Fransızlar koruyor. Türk hükümetiyle mücadele edecek haydut kolları yetiştirmiş bulunuyorlar. Dicle'yi salla geçti. Siirt'te de trahom büyük dertti. İçme suyu yoktu. Halkı ağalardan kurtarmak genel şarttı. Bitlis'e geldi. İnönü Bitlis'i çok önemsiyordu. Bir Türk yuvası ve kalesi diye not aldı. O gün ordunun Avrupa birincilik yarışmalarında 4 birincilik kazanmış olan başarılı ekibi İstanbul'a dönmüştü. Süvarileri, Sirkeci'de ilgililer, halk ve basın büyük sevgiyle karşıladılar. Fotoğrafları çekildi, filmleri alındı. Yalova'da olan Atatürk hepsine baş yaveriyle imzalı değerli kol saatleri yolladı. Bu başarıları süvarilerin daha büyük, çok iddialı bir başarısı izleyecekti. İnönü denetlemeye devam etti. Van'a, Tatvan'dan göl motoruyla geçti. Devam etti. Erciş, Muş, Bulanık, Malazgirt, Karaköse, Ağrı ve Iğdır'a geldi. Van'ı önemsiyordu. Bazı köylere kadar gitti. Erciş ve Adil Cevaz'dan Türk şehirleri diye söz etti. Buralar hep okul istiyorlardı. Van'a Cumhuriyet'ten beri 10'dan fazla vali gelmiş, her birinin programı ötekinden ayrı olmuş, birçok önemli yer vekaletle yönetiliyordu. Uygun, üstün yönetici bulmak büyük sorundu. 1,5 milyon dönümlük çok verimli Muş Ovası'ndan yeteri kadar yararlanılamadığını gördü. Sınır dışında kalmış yerlerden gelen göçmenlerin durumu iyi değildi. Birçok bürokratik sorun sürüyordu. Bulanık'ın genç kaymakamı çaresizlikten hüngür hüngür ağladı. Iğdır için şu notu düştü. Subaylar aileleri ve çocukları çevrenin en yüksek dekorunu teşkil ediyorlar. Her yerde subay hem cumhuriyetin hem Türk medeniyetinin en temiz örneğidir. Aras Nehri'nden Türkler ve Sovyetler yarı yarıya yararlanıyorlardı. Sovyetler gerekli tesisi yapmışlar, topraklarını güzelce suluyorlardı. Türkiye ise bu tesisin kendi tarafındaki kapaklarını ve kanallarını para yetersizliğinden yapamamıştı. İş çok para istiyordu. Hükümetin sulama sorununu çözmek için bu işi kesinlikle tamamlaması gerekiyordu. Iğdır'a bağlı Alican köyünde Türkiye-Ermenistan arasındaki Alican sınır kapısı bulunmaktaydı. Ermenistan Başbakan Yardımcısı, Tarım Bakanı ve mühendisler Türk tarafına geçmişlerdi. Türkiye ile Ermenistan arasında hiçbir sorun yoktu. Türkiye'de Ermenistan'da yeni, modern devletlerdi. Geçmiş Kars ve Lozan anlaşmalarıyla kapanmıştı. Kin ve intikam ortaçağa özgü duygulardı. Yeni devletlere barış, insanlık, komşuluk yaraşırdı. Su konusu görüşüldü. Görüşmeden sonra Başbakan İnönü'yü ve yanındakileri Ermenistan tarafına davet ettiler. İnönü ve yanındakiler Ermenistan'a geçtiler. Serdarabad barajı kıyısında birlikte öğle yemeği yediler. Dipnot Saygı Öztürk, İsmet Paşa'nın Kürt raporu sayfa 41-42, Haldun Derin, Çankaya özel kalemini anımsarken sayfa 93. Bugünkü Ulus gazetesinde bir haber yer aldı. Ekmek fiyatı ucuzlatılmış, 11 kuruştan 10 kuruşa indirilmişti. Bu bir daha hiçbir zaman rastlanmayacak bir haberdi. Halk bir süre yanlışlık olduğunu sandı. Dipnot Haldun Derin, Çankaya özel kalemini anımsarken sayfa 94. Bir de gazetelerde henüz yer almayan bir olay vardı. İngiliz Büyükelçisi Sir Percy Lorraine, Ürdün'den gelen bir bilgiyi İçişleri Bakanı'na imzasıyla acele bir not olarak yollamıştı. Nota göre Ürdün'de Atatürk'e bir suikast planlanmış, suikastçılar Suriye sınırından Türkiye'ye girmek üzere yola çıkmışlardı. Bütün güney sınırı valileri uyarıldı. Bir gelişme olursa İsmet Paşa'ya anında bildirilecekti. İnönü Iğdır'dan kağız bana oradan Sarıkamış'a geldi. Ruslardan kalma bütün binalar bakımsızlıktan çöküyordu, damları akıyordu. Döşemeler yerinden oynamışlardı. İnönü yolculuk için yanlarına aldıkları paradan birazını damların onarımı için verdi. Ormanların azaldığı bir görüşte anlaşılıyordu. Sarıkamış ormanlarının denetim altına alınması için komutanlara kesin talimat verdi. Kömür olmadığı için devlet daireleri de halkla tezek yakıyor, ısınılamadığı için kaçak olarak ormanlara kıyıyorlardı. Kars'ı Artvin'i ziyaret etti, kıyıya indi. Gemiyle Rize'ye geldi. Buranın büyük sorunu işsizlikti. Devletin çabasına rağmen halk daha çayla tam barışmamıştı. Rize'den Trabzon'a geçti. İlçe ve köylerden heyetler gelmişti. İki şey istiyorlardı, hastane ve okul. İnönü bu çevre için genel olarak şu notu düştü. Ruslar nereye girdilerse yol getirmişler, dağları yaban domuzuyla doldurmuşlar ve insanlara frengi aşılamışlar. Doğu'nun kalesi Erzurum'a geldi. Burada da Trahom salgındı. Van, Kars ve Erzurum'un ihmal edilmişliği canını sıktı. Erzincan'a geçti. Halk evinde halkı dinledi. Dersimliler tarafından soyulan halk dert yandı. İnönü şu notu düştü. Hikayeler çok acıklıdır. Dersim Kürtlerine karşı vaktiyle set olan Türk köyleri dağılıp zayıfladıkları için Dersimlilerin istilasına karşı meydan tamamen boş kalmıştır. Erzincan'da sıtma ve Trahom'dan perişan. Bütün gezisi boyunca Dersim konusunu anlamaya, doğruyu öğrenmeye çalışmıştı. İnönü yaklaşan demir yolunu bir kurtarıcı olarak görüyordu. İletişimi sağlayacak, uygarlık taşıyacaktı. İstanbul Yeşilköy Havaalanı'nda 11 Temmuz'da çift kişilik 7 uçak yüksek planör eğitimi görecek olan 7 yeni havacıyı uçurmak için bekliyordu. Pilotlar yerlerini aldılar. Planörcüler uçakların rasıt yerine bindiler, işaret verildi. Uçaklar arka arkaya uçtu. İlk durak Odessa'ydı. Bir gün Odessa'da kalındı, sonra Sivastopol, oradan Yalta, sonra Feodosya, en son Koklevel. Planör Yüksek Okulu buradaydı. Okulun kapısına Türkçe "Hoş geldiniz" pankartı asılmıştı. Bu incelik hepsini mutlu etti. Gökçe'nin yanına Zeynep adında bir Azerbaycanlı kız verdiler. Sıkı eğitim başladı. İnönü ve birlikte olanlar Şebin Karahisar üzerinden Giresun'a geldiler. Halk İnönü'yü Cumhuriyet marşlarıyla karşıladı. Burada da frengi büyük yaraydı. İnönü valiye halkı kahvelerden kurtarıp spora, dağlara, denize çekmesi emrini verdi. Ordu fındıkla geçinen küçük güzel bir şehirdi. Özel idare öğretmen aylıklarını ödeyemeyince yönetim gideri azaltmak için 40'tan fazla öğretmenin işine son vermiş, bazı okulları kapatmış. Kalan öğretmenlere daha 5 aylık borç vardı. Bu halin nedeni ne? Bundan önceki yöneticilerin hesapsızlığı. İnönü acıyla şöyle not yazdı. Aciz veya fena idare amirlerinin faydasız değil, çok zararlı olduğunu bir daha görmüş oldum. Ordu'dayken güzel bir haber aldı, teselli buldu. Demiryolu Ergani'ye ulaşmış ve işletmeye açılmıştı. Diyarbakır'a varmaya az kalmıştı. Yol açılmış, son sağlamlaştırmalar yapılıyordu. Ordu'dan Samsun'a geldi. Buranın sorunu azdı. Suyu ve elektriği vardı. Gemiyle İnebolu ve Zonguldak'a geçti. Genel olarak vergi görevlilerini hiç beğenmediğini raporuna yazacaktı. Vergi konularında biri bile bir çözüm önerememişti. 8 Ağustos'ta İstanbul'a geldi. Dipnot, Saygı Öztürk büyük bir başarıyla bu raporu elde etmiş ama raporu aynen yayımlamamış. Birçok yeri özetlemiş. Keşke tamamını yayımlasaydı. Raporun adı Kürt raporu değildir. Şark seyahati raporu 1935'tir. Güneydoğu, Doğu ve Kuzey Anadolu illeri, sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili bir genel rapordur. Ele aldığı konular 1 idari meseleler, 2 Dersim, 3 iskan işleri, 4 ulaşım ve su işleri, 5 transit işleri, 6 mali işler, 7 yakacak ve maden meselesi, 8 eğitim işleri, 9 sağlık işleri, 10 milli müdafaa işleri. Bilal Nevşimşir, Kürtçülük 2, sayfa 367. Ne daha önce ne daha sonra hiçbir başbakan bir seferde bu kadar çok yeri gezip denetlemiş, bilgi almış, durumu hiçbir şeyi saklamadan objektif olarak yazmış değildir. İnönü hemen o gün Atatürk'ü gördü. Suikast konusunda bir gelişme yoktu. Sınır valileri, jandarma, polis ve MAH tetikteydi. İnönü ziyaret ettiği iller, yöneticiler hakkındaki kanılarını, soruları ve düşündüğü çözümleri ayrıntılı olarak arz etti. Raporu da hızla bitirip sunacağını söyledi. Birçok tasarının yanında doğuda iller arasında eş güdümü sağlayacak ve denetim yapacak yeni bir umumi müfettişlik, yani üçüncü umumi müfettişlik ile Dersim için özel yetkili bir valilik kurulmasını düşünüyordu. Atatürk de İnönü'de alışkanlık ve bilgisizlik nedeniyle ısrarla uygarlığa kapanan, silahı bırakmayan Dersim'le ilgili sorunun kavgasız, gürültüsüz, barış içinde çözülmesini istiyorlardı. 1926'dan 1935'e kadar 10 yıl bu yüzden sabırla çapul olaylarına, cinayetlere, ağaların ve seyitlerin sömürülerine kızsalar bile devletin kuvvetini kullanmadan beklemişlerdi. Sorunun Dersim'de ve çevresinde görevlendirilen yöneticilerin, öğretmenlerin nasihatları, uyarıları, telkinleriyle çözülmesini istemişlerdi. Özel valilik zaman geçtikçe kemikleşen bu sorunun çözümü konusunda ciddi bir ümitti. Rapor bitince Bakanlar Kurulu'nu 21 Ağustos günü İstanbul'da toplamayı ve görüşmeyi kararlaştırdılar. Özel valilikle ilgili bölüm geçici bir süre gizli tutulacaktı. Atatürk bu süre içinde her gün Florya'ya gelmeye başladı. Sandala biniyor, plaja gelen insanlarla konuşuyordu. Atatürk'ün Florya'yı sevdiği duyulunca gelenlerin sayısı çok artmıştı. Başyaver ile İsmail Hakkı Bey için güvenliği sağlamak ciddi sorun olmuştu. Ama halktan hiçbir zaman olumsuz bir hareket beklemeyen ve bu konuda kesin haklı çıkan Atatürk, halkı incitecek koruma önlemleri alınmasını, hele üniformalı polislerin muhafız birliği askerlerinin kullanılmasını yasaklamıştı. Başyaverin ve İsmail Hakkı Bey'in kaygılanmalarına gülüyor ve halkın içine karışıyordu. Denizevi Atatürk'ün emri uyarınca gayet sade olarak döşenmekteydi. Kıyıda misafirler, görevliler içinde küçük, portatif evler yapılıyordu. Evlerden birinde mayosunu giydi, beline kadar denize girdi. Atatürk'ün nesli mayo giyip yüzmemişti. Denize girmek ayıplanırdı o zamanlar, yüzmeyi bilmiyordu. 54 yaşında öğrenmeye karar vermişti. Mevsim bitmeden yüzmeyi iyice öğrenecek, yüzmekten yürümeyi yeni öğrenmiş bir çocuk gibi zevk alacaktı. Bazı günler deniz evinde kalmaya başladı. 21 Ağustos 1935 günü Bakanlar Kurulu Florya Deniz Evi'nde Atatürk'ün başkanlığında toplandı. Bakanların çoğu deniz evini ilk kez görüyordu. Ev yeni döşenmişti. Her şey beyaz ve uçuk griydi. Pencerelerden içeri deniz kokusu ve serinliği doluyordu. Başbakan İnönü raporunu özel yetkili vali bölümüne atlayarak okudu, gerektikçe de durup açıklama yaptı, ayrıntı verdi. Doğu'da 3. Umumi Müfettişliğin kurulması ile öteki bütün gereken işlerin yerine getirilmesi kabul edildi. Bunların içinde birçok yeni yol, köprü, sulama tesisi ve bina vardı. Sağlık ve eğitime de yeni ödenekler ayrılacaktı. Özel yetkili vali konusu Fevzi Çakmak'la konuştuktan sonra ele alınacaktı. Celal Bayar izin alarak toplantıdan erken ayrıldı. Ertesi gün İzmir Milletler Arası Panayırı'nı, yani fuarını açacaktı. Bu sırada Maraş valisi Suriye'den gelen Yahya adında kuşkulu bir adamın, Üzeyir adında birinin ihbarı üzerine jandarmaca yakalandığını bildirdi. Yahya kendisini ve arkadaşlarını Ürdün'de yaşayan Asi Ethem ve kardeşleri Reşit Bey'in yolladığından söz ediyordu. Dipnot, bu olay hakkında esas kaynağım Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 1. cilt, sayfa 377-400, Bilal Neyşimşir, Kürtçülük 2, sayfa 369-372. 5. Milletler Arası İzmir Panayırı'na, yani fuarına, 165 yerli, 38 yabancı firma, 38 oda ve resmi kurum, 5 de devlet katılmıştı. Sovyetler, İran, İtalya, Yugoslavya ve Yunanistan. Fuara ayrılan yer genişletilmiş, güzel yollar, çeşitli ağaçlar, çiçekler, havuzlar, fıskiyelerle süslenmişti. Ayrılan yer her yıl daha da büyütülecek, İzmir'in ortasında bir cennet oluşacaktı. Fuarı İktisat Bakanı Celal Bayar, Türk iktisat hayatındaki gelişmeleri anlatan, Atatürk ve İnönü'yü saygıyla anan bir konuşma ile açtı. Atatürk devletçilik ilkesinin tanımını Bayar'a not ettirmiş, İzmir'de kelime kelime okuması için emir vermişti. Bayar okudu. Türkiye'nin tatbik ettiği devletçilik sistemi 19. yüzyıldan beri sosyalizm nazariyatçılarının ileri sürdüğü fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sistem değildir. Bu Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye'ye has bir sistemdir. Devletçiliğin bizde manası şudur: fertlerin hususi teşebbüslerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak memleket iktisadiyatını devletin eline alması. Dipnot Bilsay Kuruç, belgelerle Türkiye İktisat Politikası 2. cilt, sayfa 348. 22 Ağustos 1935'te açılan fuar güzel İzmir'i daha da canlandırmıştı. Fuarda her keseye göre lokanta, çayhane, eğlence yerleri açılmıştı. Tiyatro kumpanyaları da fuara koşa koşa geleceklerdi. Ertesi gün daha büyük bir olay yaşanacaktı. Nazilli İzmir Denizli Demiryolu üzerinde Aydın'a 42 kilometre uzaklıkta 9300 nüfusu olan sessiz bir ilçeydi. 23 Ağustos 1935 günü binlerce yeni insanda dolmuştu. Bunların büyük bölümü çevrenin pamuk üreticileriydi. İstasyon ile temeli atılacak fabrika arasındaki yol bayraklarla süslenmişti. İzmir'den beklenen trenle İktisat Bakanı Celal Bayar, Sümerbank yetkilileriyle bazı aydın ve İzmir milletvekilleri, kalabalık bir basın grubu geldi. İnönü, Atatürk ve Fevzi Çakmak'la görüşmek için İstanbul'da kalmıştı. Nazilli kombinası hem iplik hem bez dokuma hem basma fabrikası olacaktı. Birden fazla işi yapan fabrikalara kombina deniyordu. Yapımı için 4000'e yakın işçi çalışacaktı. 28.236 iğ, 768 dokuma tezgahı, 4 basma makinesi bulunacaktı. Yılda 23 milyon metre bez dokunacaktı. Gereken paranın asıl kaynağı halktan alınan vergilerdi. Bu eserleri gördükçe vergilerden sızlananlar helal olsun diyeceklerdi. Dipnot: bütün bu hamleler, köprüler, demir yolları, okullar, kurumlar, fabrikalar, babalarımızdan, dedelerimizden alınan vergilerle yapılıyordu. Hepsi milletindi. Babamın küçük aylığından kesilen oldukça yüklü vergi için helal olsun dediğini hatırlıyorum. Bu sırada Bakırköy Barut Fabrikası'nda çalışıyordu. Cumhuriyet bayramlarında babam da birçokları gibi evimizi bayrak, ampuller ve defne dallarıyla süslerdi. Yükselen eserleri gören milyonlarca insanın da katkılarını helal ettiklerini sanıyorum. Millet bunların değerini anlayacak kadar akıllıydı. Son konuşmayı yapan Celal Bayar dedi ki: ben Serbest Parti vakalarından sonra Nazilli'ye gelmiştim. O vakit bana mahsulün, yani pamuğun, para etmediğinden bahsetmiştiniz. O vakit liberalizm denilen iktisadi sistem bilinerek bilinmeyerek münakaşa ediliyordu. O zaman size mahsulü dışarıya satmak zordur dedim. Fabrika yapmak lüzumuna işaret ettim. Bu fabrikayı kendi imkanlarınızla kurabilir misiniz dedim. Bunun cevabı hayır oldu. Memleketin başka yerlerindekiler gelip de sizin ihtiyacınız için bu fabrikayı kurarlar mı dedim. Bit tabii, bu büsbütün imkansızdı. Bu büyük işi ancak devlet eline alır. Bir gün Nazilli'ye gelir, fabrikayı kurar, pamuklarınızı alır. Bunun adına devletçilik derler. Böyle bir devletçiliğin taraftarı mısınız diye sordumdu. Kurbanıyız diye bağırmıştınız. İşte devlet geldi, fabrikanızı kuruyor. Alkışlar Nazilli Ovası'nı doldurdu. Celal Bayar Atatürk'e bağlılığını, Atatürk'ü sevmek daima bir ibadettir diye belirtti. Arkasından Başbakanı İnönü'yü de çok övdü. Bir hükümet reisimiz vardır, biliyorsunuz ki adı İnönü Kahramanı, Lozan Kahramanı İsmet İnönü. Bu iki ismi bir arada söylemekten maksadım şudur ki, İsmet İnönü harp cephelerinde olduğu kadar bütün cihan diplomatları karşısında da zeka, irfan ve kabiliyetle muvaffak olmuş, Lozan Anlaşması gibi bir şaheser hediye etmiştir. Nazilli kombinasının temeline ilk harcı koydu. Dipnot, Bilsay Kuruç adı geçen eser sayfa 349. Hiçbir bakan başbakanı böyle övmek gereğini duymamıştır. Bayar farklı çıkmıştı. Celal Bayar, Atatürk'ü sevmek milli bir ibadettir sözünü 1950'de Cumhurbaşkanı olunca Atatürk'ün bir büstünün kaidesine kazıtmış, bu küçük anıt Çankaya Köşkü'nün ana kapısının az ilerisine yerleştirilmişti. Kızı Sayın N. Gürsoy bu anıtın 27 Mayısçılar tarafından kaldırıldığını söylüyor. Yanılıyor. Büst bu yazıya gösterilen tepki üzerine kısa bir süre sonra elbette Celal Bayar'ın onayıyla bulunduğu yerden kaldırılmıştır. Bayar da o cümleyi bir daha kullanmamıştır. Bu olay birçok gazetede yer almıştı. Ben gazeteler yardımıyla biliyorum.